Profesör Doktor Ekrem Buray İkinci ile birlikte olacağız. Bugün paylaşacaklarımız var demiştim. Canlı yayında birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar.
Merhabalar. Tatil bu kadar yakınken biraz tatilden konuşalım istedik. Biraz çocuklar, tatil kavramı, eskiden neler yapılırdı, tatille ilgili nasıl neler planlanırdı. Bir kere tabii tatil kavramı ne zaman girdi hayatımıza? Oradan başlayalım mı?
Evet, bu tatil Arapça bir kelime. Utle aslı. Biz bu kelimenin müştak, buna benzer, bundan çıkma bir kelimeyi kullanıyoruz. Atıl ve atalet. Atıl boş, işe yaramaz manasına kullanılıyor, biraz negatif. Atalet ise işe yaramazlık demek ama aslında hepsi utle ile ve dolayısıyla tatille alakalı. Tatil çalışmamak demek, işi bırakmak demek. Eskiden tatile eşgal kanunu vardı, işleri bırakma kanunu. Biz de öncelikle hafta tatili ve sene tatili, yıllık tatil üzerinde durmak lazım. Bunlar çok eski değil. Çünkü insanlar o zamanlar tatil mefhumuna sahip değiller. Serbest meslek erbabı çalışabildiği kadar çalışıyor. Resmi vazifeliler ise zaten işleri taksim edilmiş. İşler biraz onların elindedir. Onun için zaten istedikleri zaman çalışırlar, istedikleri zaman işi keserler. Biz de tatil mefhumunun işe girişi mekteplerde olmuştur. Şimdi mekteplerde talebenin, ki bu talebenin ekserisi taşralıdır. Taşradan toplanmış gelmiş talebelerdir. Bunların haftada bir gün istirahate ihtiyacı var. Yalnız istirahat deyince yan gelip yatmak olarak düşünmeyin. Bu talebe çamaşırlarını yıkayacak mesela o gün. Bir takım iş, banyo yapacak. Bir takım işleri var, onları yürütecek şehirde. Onlar için onlara bir gün lazım oluyor. Rivayete göre Merkez Efendi devrinde onun teklifi üzerine hükümet haftada bir gün perşembe günlerini talebe için tatil olarak tespit ediyor. Fakat tabii bu da yetmiyor. Çünkü talebenin şimdiki gibi fotokopi falan yok o zaman. Hı hı. Yazdığı notları var, ders notları var. O zaman ders kitapları şimdiki gibi yaygın değil. Hocanın mesela bir tane ders kitabı var. O da matbu değil. Matbu olsa zaten yine elde bulmak zor. Onu talebe kopya ediyor. Hocanın dersinde tutulmuş notları kopya ediyor. Bunlar üzerinde çalışıyor. İstinsah derler buna, kopya çıkartmak. Bunun için çocuklara bir gün lazım. Bir de medrese talebeleri, şimdi Anglo-Sakson üniversitelerinde var, bizde maalesef zayıf. Farklı branşlardan ders seçme. Mesela medresede okuyan bir talebe, alakasını çeken bir mevzuda onun müfredatında olmayan bir dersi seçiyor. Mesela matematik dersini seçiyor, astronomi dersini seçiyor gibi. Onu koltuk dersleri derler bunlara, yani destek dersleri. Ki bu entelektüel bir insanın yetişmesinin çok mühimdir. Şimdi maalesef bu bizde eksik ama bazı üniversitelerde az da olsa var. Mesela bir mühendis gidiyor, bakıyorsun sanat tarihi dersi alıyor. Veya yani işte bir iktisat talebesi gidiyor bir Osmanlıca dersi alıyor. Veya bir tıp talebesi gidiyor İtalyanca dersi alıyor. Bunlar hem deşarj olma, dinlenme vesilesidir. İnsan çünkü bir mevzuyla çok uğraştığı zaman kafası bazen ambele oluyor. Farklı bir mevzuyla meşgul olduğu zaman kafa neredeyse resitlenir. Böyle bir faydası var. Hem de donanım kazandırıyor. Bunun için bir güne daha ihtiyaç oluyor. Diyorlar ki hadi salı gününü de tatil yapalım. Böylece medrese talebelerinin iki gün tatil. Sonra diyorlar ki bu tatili cumaya alalım. Perşembe cuma tatil olsun. Cuma namaz vakti, çünkü zaten rahatça namaza gitsinler. Perşembede ilave tatil talebelerden başlıyor. Ama hala da memurlara ve işçilere öyle bir tatil mevzu bahis
değil. Aslında ihtiyaçtan doğmuş, yani dinlenme ihtiyacından çok yeniden çalışma ihtiyacından doğmuş.
Evet, aynen öyle. Çünkü bütün hükümler zaten insanların ihtiyacıyla alakalıdır. Mekteplerde Ramazan ayı tatildir. Bu Ramazan ayında talebeler memleketlerine giderler. Tabii biraz maddi vaziyeti iyi olmayanlar da cer hocalığına çıkarlar. Cer hocası ne demek? Bu eski kültürümüzde çok bilinen bir müesseseydi. Hatta yakın zamana kadar, yani 60'lı 70'li yıllara kadar da hala hükmünü yürütüyordu. Şimdi medrese talebeleri Ramazan ayında tatil, dersler tatil ediliyor. Ramazan ayında insanlar rahatça orucunu tutsun, ibadetini etsin isteniyor. Talebeler de memleketlerine gidiyorlar ama hepsi memleketine gitmiyor. Paraya ihtiyaçları var. Yani her ne kadar talebe vakıf üniversite medreselerinde, yani üniversitelerde burslu okuyorsa da cep harçlığına ihtiyacı var. Bunun için çalışması lazım. Talebe nasıl çalışır? İşte Ramazan ayı bunun için bir fırsat. Bu cer hocaları köylere dağıtılıyor. O zaman köylerin çoğunda imam yok. Zaten köylerin çoğunda cami yok. Ancak birkaç köyde cami vardır cuma namazı kılınan. Bunun dışında köylerin çoğunda cami yoktur. Adet öyle zaten. Ama buradaki insanların da ihtiyacı var dini ilimleri öğrenmeye. İşte senede bir ay Ramazan ayında bir hoca bu köylere gidiyor. Bu müftü tarafından umumiyette tevzi edilir bu cer hocaları, genç medrese talebeleri. Bu gittikleri köyde bir ay ne yaparlar? Teravih namazı kıldırırlar. Efendim çocuklara Kur'an-ı Kerim öğretirler. Kur'an-ı Kerim okumayı bilmeyen yaşlara Kur'an-ı Kerim öğretirler. İşte vaaz verirler. İnsanlara dini bilgiler öğretirler. İlmi halini öğretirler. Bir ay boyunca köyde kalır. Köylü bunu yemesini, içmesini karşılar. Ya köy odası varsa orada yatar kalkar. Sırayla köylü bunun yiyeceğini görür. Köy odası yoksa her gün veya her hafta neyse köylünün evinde, misafir odasında bir geceler ve yemeğini yine köylü verir. Sahur ve iftar yemeğini köylü verir. Ayrılırken de köylü buna bir hediye verir. Şimdi bu bir para olabilir. Hı hı. Ama köylülerde para olmaz. Buna hak adıyla buğday verirler. Veya köyün mahsulü neyse onu verirler. Talebe bunu götürür, satar.
Satar.
Satar nakde ve nakde çevirir ve parayı. Hatta bu medrese talebesi olduğu için zenginler bunun hakkını yüksek bedelle satın alırlar. Şehrin zenginleri, yani kasabanın zenginleri.
Diyelim ki bir çuval buğday ne kadarsa evet, onun daha fazlasıyla evet, satın alırlar.
Ya derler bu şey, cer hocası derler yani. Buna biraz fazla evet, çünkü yani bu çalışacak. O ilimle meşgul oluyor. Dolayısıyla bu tatilleri böyle geçer. Bayramlar zaten tatildir. İki bayramlar tatildir. Osmanlı Devleti'nin son zamanlarında artık yavaş yavaş Avrupa'yı bir sosyal hayatın ve devlet teşkilatının hüküm ferma olduğu zamanlarda hafta tatili mefhumu da gündeme geldi ve Tanzimat'tan sonra memurlara haftada bir gün izin verildi. O da cuma tatildir Sultan Mahmut'tan itibaren.
Bu döneme kadar?
Yok.
Kesintisiz hafta her gün yok, işe gidiyorlar.
Fakat devlet memuru sayısı az. Zaten. Hı hı. İkincisi devlet memurları zaten sabah namazı vazifeye başlarlar. Öğlenden sonra paydos ederler.
Bir de tabii çalışma zamanı da bizim gibi değil ya da iş yerinde olması gereken, ofiste olması gerekenlerin sayısı da çok değil. Devlet memuru ama evinde çalışan da çok.
Bu Tanzimat'tan sonra da devam etmiştir. Osmanlı memurlarının bir kısmı işin başında bulunması gereken memurlardı. Kim gibi? Bugünkü mesela veznedar gibi. Bugünkü postanedeki gişe memuru gibi. Ama hepsi işinin başında bulunması gerekmez. Çünkü evrak üzerinden yürüyor pek çok iş. Bugün de öyledir. Binaenaleyh şimdi home office adeti gibi. O zaman da zaten devlet dairesi fazla değil, bina fazla değil. Olsa da binada zaten oturacak yer yok. Bu katiplerin, katip derler Osmanlı memurlarına. Bu katiplerin büyük ekseriyeti daireye giderler. Dairedeki evrakları alırlar, kendilerine düşen evrakları bez bir torbaya koyarlar, evlerine götürürler. Evlerinde çalışırlar. Ne yaparlar mesela bu evrakları? Bu evrakları tasnif ederler. Nereye yazılmış? Özetini çıkartırlar. Havalelerini yaparlar. Kopya edilecekse kopya yaparlar. Ve tekrar devlet çalıştıkları daireyi götürür. Bunu verirler. Yenisini alırlar. Hı hı. Bu haftada birkaç gün tekerrür eder. Bazen haftada bir tekerrür eder.
Şimdi bir şey soracağım. Bunu bir maaş karşılığı maaş mı karşılığı, yoksa yaptıkları maaş, iş karşılığı
yok, yok,
mı?
Maaş. Maaş alıyor.
Yani ne kadar iş yaparsa yapsın maaşı evet, sabit evet, aslında değil
bu
mi?
Bu katiplerin maaşları vardır. Belli maaşı vardır. Bunların şefleri vardır. Yaptığı işleri şef tevzi eder ve o kontrol eder. Burada Osmanlı memurluğunda, memuriyetinde asıl olan işin bitmesidir. Yani ne kadar adam çalışmış, ne yapmış, bu performans ikinci planda kalır. Bir kere işin bitmesidir. Ondan sonra performansa sıra gelir. Kim ne kadar çalışıyor, ne iş yapıyor. Bunun performansı düşük, bunun performansı fazla. Amirleri bunları performans değerlendirmesi yaparak öne alırlar veya geriye çekerler. Başka iş verirler ve dengelerler. Ama iş mühimdir. Yani işin bitmesi mühimdir. Yani bu memur 8 saat çalıştı. Ha, tamam, dairemiz başarılı. Böyle bir telakki yok. Zaten Osmanlı memurluk sistemi de şimdiki gibi değil. Bir yere mesela bir memur, yüksek memur tayin edildiği zaman zaten kendi kapı halkıyla geliyor. Kendi memurlarıyla geliyor. Spoil bu Amerika'da da şimdi var. Başkan seçildiği zaman mesela kendi adamlarıyla geliyor. Her birinin kendi adamları var. Başkan ayrıldığı zaman bunlar da tası tarağı toplayıp gidiyorlar. Osmanlı'da da böyle. Tabii vazifeli ayrılınca maaşları düşüyor ama yine ola ki bir yere tayin edilir, yine beraber gideriz diye düşünüyorlar. Kapı halkı derler bunlara. Şimdi bu memurlar hatta bununla alakalı bir hikaye de anlatırlar. Adamcağız kalem arkadaşını ziyarete gitmiş, hasta. Bakmış ki üzerinde beyaz bir don var, entari daha doğrusu. Entarinin arkasına Cemaziyel Evvel yazıyor. Şimdi bu bez torbaların üzerinde ayın ismi yazar, Cemaziyel Evvel. Altında rakam, yani birinci hafta, ikinci hafta, üçüncü hafta neyse. Bu adamcağız da bu torbalardan, eskimiş olanlardan entari dikmiş. O zaman bez, tekstil kıymetli, bez bulmak zor. Adamcağız bakmış bu eski torbalar, yırtılan torbayı atarlar tabii. Kim yamayacak dikecek o zaman. Bunları toplamış, birleştirmiş, kendine bir gecelik yapmış. Demek ufak tefek de bir adam. Bunu görmüş ama seslenmemiş. Yıllar geçmiş, bu arkadaşı terfi etmiş, terfi etmiş, terfi etmiş. Bir yere daire şefi olmuş. Bu arkadaşı onu tebrike gitmiş, ziyarete. O da ya gördün mü bak ben ne oldum gibisinden. Belki de hiç öyle bir kasta olmadan işinin çokluğundan bekletmiş biraz. Bekletmek de insanı yorar. El intizar eşeddü minenler demişler. Beklemek ateşten daha şiddetli. Ondan sonra biraz böyle gecikince aradaki getir götürcüye demiş ki sen ona söyle. Ben onun Cemaziyel Evvel'ini bilirim. Yani Cemaziyel Evvel torbalarından entari yaptığı günü bilirim. Oradan kalma bir tabir bu. Şimdi dolayısıyla bunlara ne haftalık izin olacak? Zaten adam evinde çalışıyor, getirip götürüyor. Bir de Osmanlılar'da zaten ne olacak? O zaman şimdiki gibi bürokrasi fazla değil. İşler belli, işin başı belli, sonu belli. Devlet dairelerinde devamlı bulunması gereken memurlar için işte Babali'de mesela, Divan-ı Humayun kaleminde toplantı olduğu günler memurların orada olması lazım. Onlara da tolerans tanınıyor. Karşıdan gelenler bir saat geç gelip bir saat erken gidebiliyorlar. Çünkü onlar vapur ve kayığa bağlılar. Hele adada oturuyorsa adadakilere daha çok tolerans gösterilir. İki saat geç gelir, iki saat erken giderdi.
Birkaç saat çalışıyor zaten.
Evet, zaten birkaç saat çalışıyor. Ama dediğim gibi iş mühimdir. Yani işin yetişmesi mühimdir. Maaşlar çok fazla değildir. Çünkü onlar yanında çalıştıkları adamdan maaş alırlar. Yani hayatını ona bağlamıştır. Ama hayat ucuzdur. Az bir maaşla geçinmek mümkündür.
Bir de prestijli bir iş yine devlet memuru olmak.
Zaten devlet memurlarının devlet memuru olmasının sebebi prestijdir. Çoğunun iyi kötü bir serveti vardır ailesinden. Onunla zaten geçinir. Bir iradı vardır yani. Devlet memurunu da prestij olarak yapar. Klasik devir için söylüyorum. Tanzimat'tan sonra değişmiştir. Memurluk artık Avrupa'yı bir hal aldı. Ve memurlara Sultan Mahmut devrinde haftada bir gün cuma günü tatil olarak tensip edildi ki bu 1930 yılına kadar devam etti. Cuma günü tatildi. Mektepler perşembe günü öğleden sonra tatil edilirdi. Devlet daireleri değil. Onlar tam gün çalışırlardı ama dediğim toleranslarla. Karşıdan gelenler geç gelir, erken gider. Adadan gelenler daha da toleranslıdır. İş yerinde yine işe bakılır. Çok yerde devlet daireleri yoktur. Mesela bakanlık için bir konak tutulmuştur. Konağın zaten şeysi müsait değildir, bünyesi. Çok fazla oturacak yer yoktur. İlk zamanlarda devlet dairelerinde masa, sandalye yoktur. Ayakkabı çıkartılır, yerler halı ve hasır serilidir. Küçük küçük rahleler vardır. Katipler rahlelerin üzerine, yanında otururlar ve yazılarını dizlerinin üzerinde yazarlar. Tanzimattan sonra da bir devre katipler bu şekilde devam etmişlerdir. En güzel yazı derler, dizin üzerinde yazılan yazıdır.
Dizin üzerinde.
Sol ayağın üzerine oturup sağ ayağı dikerler ve dizin üzerinde yazarlar. Zaten o zamanki evrak yazım usulü şimdikinden çok farklıdır. Yazılar hafif sağdan başlar, sola doğru yukarıya kalkar.
Evet, enteresan
kalkar.
Bir şekilde.
Bu
bir usul müdür?
Bu bir usuldür. Yazılar bile böyle bir şeyle yazılır. Tabii klişe ifadeler vardır. Esas bilgi ortadadır. Bir de kolay kolay sahtecilik olmaz evrakta. Yani aynısını yapması çok zordur.
Birebir aynısını
yazıyı benzetmek ve aynı usulde yazmak çok zordur. Önce evrakta sahtekarlık oldukça zordur. Mühürlerde sahtekarlık yapılmaz. İmzanın sahtesini atmak mümkündür. Neticede bir insan atıyor. Fakat mühürler öyle değildir. Çünkü mühürü bir adam yapıyor, sanatkar. Aynısını aynı sanatkar bile yapamaz. Milim oynar. Dolayısıyla bir ehline götürdüğünüz zaman bu mühür bunun aynısı değil
diyebilir.
Rahatça diyebilir. İmzada bu zor. İmzada bunu anlamak zor. Çünkü insan imza atarken bir imzası bir imzasından farklı olabiliyor. Yani bir milim kenara kayar. O onun olmadığını göstermez.
Dolayısıyla orada biraz daha şey
çok
geniş.
Daha zor tespit etme. Grafologların işi ama mesela mühürde öyle değildir. Şimdi bu memurlara da haftada bir gün izin verilir. Gelelim işçilere. Şimdi artık Tanzimat'ın ikinci devrinde Osmanlı Devleti'nde artık atölyeler, fabrikalar çoğaldı. İşçiler var. Artık işçi hakları mevzu bahis oldu. Ve binaenaleyh işçilere haftada bir gün izin verilmesi kanun olarak getirildi. Bu önce şaşkınlıkla karşılandı. Yani işçiler bir gün yevmiyesiz mi çalışacaklar? Önce yevmiyesiz çalıştılar bunlar. Yani
maaşından kesildi.
Maaşın, yani o gün maaş alamadılar.
Mecburi izin gibi
mecburi
olmuş.
İzin gibi. Fakat şöyle düşünüldü sonra. Bu yevmiye zaten 6 gün yevmiyesine zammediliyor. Yani bir adama siz 7 kuruş verirseniz 6 kuruş yerine, bu 7 kuruş 6 gün boyunca zaten onun çalışmadığı günün yevmiyesi sayılıyor. Bu mantıkla bakıldı. Fakat daha sonra artık yevmiyeden ziyade, normal işçiler için söylüyorum, aylık verildiği için aylık maaş, bunların zaten o çalışmadıkları günler çalışmış gibi, maaş aldıkları gün gibi görüldü. Yani 20 kuruş alıyorsa zaten haftada, işte o çalışmadığı günler de onun içine dahildir demektir. Bu hafta tatili bir ihtiyaç olarak getirildi. Çünkü artık sıradan yevmiyeli değil bu adam. Çünkü yevmiyeli adam alır bir işi, 7 gün 8 gün çalışır, ondan sonra gene dinlenir. Ama birine bağlı olarak çalışan işçi, ki bunlara ecili has diyorlar, yani hususi ona çalışıyor, başka yerde çalışmıyor. Yani uşak gibi, bahçıvan gibi veya fabrika işçisi gibi, onlara haftada bir gün şey getirdiler. Gelelim evkafta çalışanlara. Şimdi bir devlet memurları var, bir işçiler var, bir de evkafta çalışanlar var. Evkafta çalışmak demek, imam, müezzin, mektep hocası, hatta müderrislerin pek çoğu evkafta çalışmaktadır. O zaman evkaf memurlarının sayısı çok fazladır. Şimdiki Diyanet ve Milli Eğitim'i düşünün. Diyanet ve Milli Eğitim'de çalışanların tamamı o zaman evkaf memurlarıdır. Ki en çok, en kalabalık memur da oradadır günümüzde. Bunların da haftada bir gün izinleri vardır. Çünkü din adamıdır bunlar veya hocadır. Haftada bir gün istirahat edecek veya işte işine bakacak, gücüne bakacak. Böyle bir hakları var evkafta. Bir de senede bir kere bunların bir hafta, sıla-i rahim uzunsa 15 gün, sıla-i rahime gitme hakları var. Annesini, babasını ziyaret hakları var. Binaenaleyh hafta tatili ve yıllık tatil en eski kültürümüzde vakıflar memurları için, vakıfta çalışanlar için, camekiye sahipleri için ve tayin edilmiştir. Devlet memurlarına sonra bu tanınmış, işçilere daha sonra tanınmıştır. Fakat tatil mefhumu tabii günümüzdekinden biraz daha farklı. O zamanlar tatil istirahattan ziyade tali işleri, hususi işleri tedvir ve tesviye, yerine getirme, görme zamanıdır. Alışveriş, evinin odununu alma, evini tamir ettirme, çoluk çocuğunun işleriyle meşgul olma vesaire vesaire. Nasıl medrese talebesi o gün hususi işleriyle meşgul oluyor veya ders notlarını kopya ediyorsa, hafta tatilinde de gerek evkaf memurları, gerek devlet memurları, gerekse işçiler kendi hususi işlerini, yapmaları gereken işleri o bir hafta tatilinde tedvir ve tesviye ediyorlar. Yıllık izin ise umumiyetle gidelim biraz dinlenelim, bir dağ havası alalım veya deniz kenarına gidelim değil, sıla-i rahim içindir. Bir hacca gitmediyse hacca gitmektir. O biraz da uzun olacak. Onda da yarım maaş veriliyor devlet memurlarına. Hacca gitmede tamamen maaşı kesilmiyor. Çünkü adam hacca gidiyor. Hac bir vazife. Ama yani çalışmıyor da, bir de hakkaniyet var. Yarım maaşla hacca gider gelir. O zaman 2 ay sürer en az. Hacca gitmek gelmek.
Yani aslında Anadolu'da 2 ay boyunca yine yarım da olsa maaş almaya.
Maaşını alır. Evet.
Yani geride bir gelir
sebebi bırakmaya. Sebebi hac olduğu için. Evet, yoksa... Yani umre olsa mesela almaz. Ama hac farz olduğu için... Adama yani ve yine antır parantez söyleyeyim, ibadetlerde gerek Müslüman işçi olsun gerek gayrimüslim işçi olsun, ibadetlerde ona zaman tanıma mecburiyeti var. Yani işverenin, gerek devlet olsun gerek normal hususi işveren olsun, mahiyetinde çalıştırdığı işçinin günlük ibadetlerine müsaade etmesi lazımdır. Bu Müslüman ise 5 vakit namazdır, en azından farzını kılacak kadar müsaade etmelidir. Hristiyan ise sabah ve akşam duasına müsaade etmelidir. Sultan Abdülaziz Beylerbeyi Camii'ni yaptırırken Balyan'a rahatça sabah ibadetini yapsın diye Kuzguncuk'ta bir kilise inşa ettirtmişti. Kiliseni yap, sabah inşaatını yap ki gecikme inşaata diye.
Gidip gelişim.
Evet, dindar adam. O Ermeni kilisesi oradan kalmadır.
Enteresan, böyle de bir anısı var.
Evet.
Peki tatil dediğimiz kavramın bildiğimiz kavrama doğru gelişi ne zaman oldu? Yani nasıl bir planlı tatil, sadece aile ziyareti değil de artık dinlenmeye de ihtiyacım var kavramına geldik. Onu da kısa bir aradan sonra konuşacağız. Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinci ile sohbetimiz devam ediyor. Sosyal medyada da sizinleyiz biliyorsunuz. Oradan da gelen mesajlar olacak. Onlara da bakmaya çalışacağım. Bu arada tatil kavramı, yani şimdi olduğu gibi işte yarı yıl tatili, yaz tatili ya da hafta sonu tatili, ya çocuk çok ders yaptı hadi gidelim bir hafta sonu bir yerde bir şeyler yapalım. Bu kavrama ne zaman geldik?
Bunlar çok yeni kavramlardır. Yani Tanzimat'tan sonra dediğim gibi 1920, daha doğrusu Tanzimat bir Sultan Mahmut'la başlattığımız için, yoksa Tanzimat 1839'da, yani dinleyicilerimiz yadırgamasın, 1826'da hafta tatilini başlattı ve ilk defa artık haftada bir gün çalışmama bizim durumumuz var. Ondan önce yok öyle bir şey. Yani ondan önce hatta devlet dairelerine minber koyarlar, cuma namazını kılarlardı.
Yani git gel zaman
olmasın
kaybı
diye.
Olmasın.
Yani cuma günü tatil değildi. Zaten Kur'an-ı Kerim'de de ayet-i kerimede mealen cuma namazını kıldıktan sonra yeryüzüne dağılın, rızkınızı arayın buyuruluyor.
Yine yani çalışacaksınız.
Kur'an-ı Kerim'de de öyle bir tatil, cuma tatil olacak diye bir kaydı yok ama Müslüman memleketlerine demişler ki, yani dediğim gibi medrese talebelerine ihtiyaç oldu. Yani hafta tatili olsun, işte Merkez Efendi, Molla Fenari'ni bir gün ekledi, iki gün falan. O da işte önce Perşembe Salı'ydı, sonra Perşembe Cuma oldu ve İslam memleketlerinde, Kuzey Afrika hariç, Fransa tesisindeki Kuzey Afrika hariç, hepsinde Perşembe Cuma tatildi. Suriye, Irak, hepsinde, Arabistan. Fakat son zamanlarda cuma cumartesi yaptılar. Yani Avrupa ile münasebetler arttığı için şimdi Arap memleketlerinde cuma cumartesi tatildir. Ama Kuzey Afrika'da, Fas, Tunus, Cezayir, Libya'da orada cumartesi pazar, aynı bizdeki gibi. Fransız tesiri. Orada öyle caridir.
Tabii yetişiminizin neresiyle olduğuyla da alakalı, şu anda.
Şimdi artık çok da lüzum yok. Çünkü hafta tatili bir şey isterseniz herkesin salı günü yapın hafta tatilini. Çok da kıymeti yok yani artık. Yani o kadar mühim değil. Şimdi hafta tatilinin onlarla denk gelmesi diye bir şey yok. Çünkü yani çalışan adam her zaman çalışıyor.
E tabii globalleşmeyle de alakalı bir şey bu. Yani saatleri bizim uyuduğumuz saatlerde başka ülkelerde
çalışıyorlar. Yani sen pazar tatili diyorsun. E niye efendim bizde pazar tatili olmuş? Aa, Avrupa ile münasebetlerimiz, sanki çok münasebetimiz varmış gibi. Cumhuriyet'in ilk yıllarında hiçbir münasebetimiz yok. İçine kapalı Küba gibi bir memleketiz. Yok, hafta tatilimiz cumartesi, pazar olsun, cuma olmasın. Bu İslam aleyhtarından başka bir şey değil. Niye pazar günü olsun?
Hareket noktası o mu oldu?
Yani o zaman bir şey, ne işi olan adam zaten pazarı mı dinler? Amerika ise zaten dediğiniz gibi sizde pazar günü, o da daha bir hafta, bir gün önce. Yani bu mantıksız bir şey, mantıksız bir şey. Osmanlılar öyle düşünmemişler. Cuma demişler Müslümanların tatili. Cumartesi Yahudilere tatil vermişler. Pazar Hristiyanlara tatil vermişler. Yani neticede onların dinlerinin günüdür.
Tabii o zaman ibadet ağırlıklı olduğu için bu günler.
İnsanların çoğu ibadet ağırlıklı yaşıyorlar. Şimdi en azından o güne hürmetleri var. Bilhassa Yahudiler için bu çok mühim. Yani Yahudi için cumartesi mutlaka çalışmaması lazım. Çünkü Yahudilerde neredeyse iman esası kadar. Yani sünnet bir, domuz eti yememek iki, sept yasağına uymak üç. Üç tane esası vardır. Bunlara uymayanlar aforoz edilir. Sept yasağı nedir? Sept cumartesi. Güya Tevrat'ta geçen bir ifadeye göre Allah kainatı altı günde yarattı. Sonra dinlendi. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de de bu ayet-i kerime geçiyor. Allah-u Teala kainatı altı günde yarattı. Aciz dinden değil. İnsanlara tedbirli, temkinli olmayı öğretmek için. Yedinci gün arşa istiva etti. Yani kudretini gösterdi. Demek ki eski Tevratlarda da aynı ifade muhtemelen dinlendi diye tercüme edilmiş. Hmm. Biliyorsunuz yıllar içinde bu metinler değişti. Bunun için Yahudilerin cumartesi hafta tatilidir. Yedinci gün cumartesidir. Pazar hafta başıdır bütün takvimde.
Takvimde öyle başlar.
Yevmül'e hat. Pazar hafta başıdır. Çok eskiden beri öyledir. Cumartesi günü, sept günü, yedinci demek zaten sept. Yahudiler hiçbir iş yapmazlar. Ama nasıl iş yapmazlar? Mesela lambayı açıp söndürmezler. Ateş yakmazlar, yemek pişirmezler. Asla. Yani çok mühimdir bu. Dindar Yahudiler için söylüyorum tabii şimdi. Dindar olmayan Yahudiler bakmıyor da. Onun için bu mühim. Peki tabii bunu nasıl aşmışlar mesela? Yahudiler zeki bir millet.
Bir de bu kadar çalışkan, yani kendi işlerinde çalışkanlığıyla... Evet,
tabii çöl içinde bir memleket kurdular. Evet. Nasıl yaptılar bunu? Uyanıklar. Şimdi İsrail'in %27'si Filistinlidir. İsrail'in, bakın işgal ettiği topraklar zaten hep Filistinli. Yani Batı Şeria ve Gazze'den bahsetmiyorum. Yani İsrail'in resmi topraklarında %27 Filistinli yaşıyor. Tabi bu Filistinli bir kısmı Hristiyan, büyük ekseriyeti ise Müslüman. E bunlar için cumartesi yasağı diye bir şey yok. Peki ne yapıyor Yahudiler? Şabat koy diye hizmetkar tutuyorlar. Adamın adı Şabat koy. Cumartesi yabancısı. Koy yabancı demek. Şabat da cumartesi, cumartesi yabancısı. Adamı tutuyor, bir Filistinli anlaşıyor. Cumartesidir o Filistinli geliyor. Elinde anahtarı var. Kapıyı açıyor. Çünkü kapıyı açmak da yasak. Kapıyı aç, içeri giriyor. Yemeği pişiriyor. Kahvaltıyı hazırlıyor. Evi temizliyor. Çamaşırı yıkıyor. Ütüyü yapıyor. Ama bunu ev sahibi söylemiyor. O biliyor ne yapacağını. Söylerse,
önceden konuşulmuş oluyor.
Söylerse o da yasak.
Peki tamam, devam edin, bir
birine
şey söyleyeceğim.
İş yaptırmak yasak. Bu şekilde çözerler ve İsrail'de yaşayan Filistinlilerin ekseriyetinin işi Şabat koyluktur. Biraz hanımlar Şabat koyu olarak çalışırlar.
Peki kendileri cumartesi ne yapıyorlar?
İbadet, dinlenme, o kadar. Hiçbir şeye giderler, havraya gider, ibadet ederler. Hiçbir iş yapamazlar, hiç. Hatta
bunu telefonla konuşmak...
Hiçbiri, hepsi yasak. Dindar Yahudiler için diyorum yalnız. Hı-hı. Dindar olmayanlar tabii ki her şeyi yapar. Hatta bu yakın zamanda problem oldu. Doktorlar mesela cumartesi ameliyat yapmak istemediler.
Acil durumları düşünün.
Acil durum tabii, bir şey oldu, kaza oldu. Kimse müdahale etmedi cumartesi diye. Yani problem var. Ama hükümet böyle ayarlamış. Yani cumartesi yapılması gereken işlerde... Onun için Filistinlerin orada bir iş kapısı oldu bu. İsrail'in de bu cumartesi yasağı problemi böyle çözdü.
Ama tabii hani o çözüm üretilebilecek bir alan için. Evet. Gerçi onların problemi mutlaka başka şekillerde de gerekirse çözerlerdi. Evet. O zaman kendi coğrafyamız için konuşacaksak, evet, dinini daha rahat yaşayabilmesi için.
Birinci sebep o.
Belli günleri, belli gruplara, belli, evet, din gruplarındaki insanlara, belli dine mensup insanlara, evet, tahsis etmişler.
Şimdi tabii Osmanlı Devleti'nde nüfusun yarısı gayrimüslim. Yani bunu da düşünmek lazım. Yani 10 milyonun 5 milyonu gayrimüslim. Ve bu 5 milyon büyük ekseriyeti Hristiyan. Yahudi az. Yahudi olsa 300-400 bin kişi o zaman. Yani nüfusun %2'si, %3'ü. Ama Hristiyan çok. Nüfusun yarısı. Hatta 1877 yılında Osmanlı nüfusunun %30'u gayrimüslimdir. 1914'te %25'i gayrimüslimdir. Cumhuriyet kurulduğu zaman bile nüfusumuzun %10'u, 12'si gayrimüslimdi. Ermeniler yollanmış.
Evet, yaşananlar.
Rumlar var ama. Süryaniler var. Sonra mübadele olunca onlar da kalmadı. Şimdi nüfusun %1'ini bile tutmuyor. Ama o zaman hatırı sayılır bir nüfustu. İstanbul'un yarısı gayrimüslimdi.
Dolayısıyla aslında bu cuma, cumartesi, pazar...
Evet.
...kademeli olarak işlerin yavaşlaması anlamına,
evet,
da geliyordu öyle, değil mi?
Aynen öyle. Yani Yahudiler için cumartesi. O çok belki hayata tesir etmiyordu. Ama cuma ve pazar... İşlerin, yani pazar günü memurlar ve talebelere izin veriliyordu. Ama tabii bu başka gün telafi ediliyordu. Daha belki hafif bir şekilde. Ama dediğim gibi dükkanlarda böyle bir mecburiyet olmadığı için... ...bir Müslümanın dükkanı cuma günü açıktır. Bir Hristiyan dükkanı pazar günü açıktır. Ama bir Yahudinin dükkanını cumartesi açık bulamazsınız kolay kolay. Bulamazsınız. Onlar da çünkü o çok şiddetli. Ama bizde öyle değil. Müslümanlıkta da Hristiyanlıkta da... Bu hafta tatil meselesi. Zaten tüccarlar pek hoşlanmadılar. Cumhuriyetten sonra 30'lu yıllarda hafta tatili kanunu 1935'te cumadan pazara alındı. Ve hafta tatilinde haftada bir gün bütün memurlara, talebelere, işçilere ve serbest meslek erbabının tatil yapma mecburiyeti geldi. O da pazar günüdür. Pazar günü hiçbir dükkan açılamaz. Ancak özel izinden açılabilirsiniz. Belli dükkanlar, mesela gazete bayileri, ekmek fırınları, bakkallar bazen, her bakkalda değil... pazar günü izin alırdı belediyeden. Açılma izni. Onlar pazar günü de açık olabilirlerdi. Ama bu şu demek değil. Çalıştırdıklarına gene bir hafta izin vermek mecburiyeti. Haftada bir gün.
Yani pazar günü çalıştırıyor ama başka bir gün,
evet,
izin veriyor.
Onun için zaten hafta sonu umumiyetle dükkanın sahibi dururdu mesela. Fırınlarda, bakkallarda bakardınız. Dükkanın sahibi, yani işçisi tatilde. Tamam.
Kendisi
durur. Kendisi çalışıyor olurdu umumiyetle. Veya evinden birisi olurdu. Yani hanım, bu pek hoşuna gitmedi serbest meslek erbabının.
Zorunluluk ne zamana kadar sürdü?
Şimdi hala mecburidir fakat gevşetildi.
Şu anda da mesela pazar günü ki hizmet sektörünün en yoğun olduğu,
evet,
zaman.
Evet.
Yine de zorunlu mudur,
evet,
pazar
şu anda,
günü?
Şu anda pazar günü tatil yapmak zorunludur. Ancak dediğim gibi izin şeyleri geç genişletildi. Yani serbest meslek erbabından dükkanların izin almaları kolaylaştırıldı. Adam çünkü pazar günü bir AVM'yi kapalı düşünün.
Evet. Yani bir AVM'yi insanların dolaştığı bir, bir büfe bile mesela kapanmaz.
1990'lardan itibaren, 1990'lardan itibaren, 80'lerin sonu 90'lardan itibaren artık ekonomideki globalleşmeyle beraber hafta tatili yasakları gevşetildi. Çıkarılan bazı kararnamelerle bunun istisnaları arttırıldı.
Mesela şimdi bazı meslek gruplarında bazı günler kapanıyor dükkanlar, evet, ve o gün kapalı olması da mecburi kontrol ediliyor.
Evet, mecbur edilir. Ceza keser. Evet. Ceza keserler. Evet. Mesela bir iş yeri, herhangi bir iş yeri pazar günü açıksa ceza yer. Ceza yer çünkü izin almış olması lazım belediyeden. O gün açıl. O da orada kolay değil. Sen niye açıyorsun?
İhtiyaç var.
Yok. İhtiyaç varsa tamam veriyor. Hı hı. İşte dediğim gibi 80'den sonra bunu kolaylaştırdılar.
Burada benim çalışmaya ihtiyacım var.
Öyle onu şey olarak görmüyor. Evet.
Peki şimdi gelelim öğrencilerin bu bizim işte bildiğimiz haliyle yarı yıl tatilini yaşamalarına. Bu reklam kampanyaları, tanıtımlar, filmler, bakıyorsunuz işte kar tatiline gitmek, kış tatiline gitmek sömestrede zengin insanların yaptığı.
Bu 1950'lerden sonra bizde adet oldu. 1950'ye kadar sömestr tatili iki taneydi o zaman. Yani iki karne vardı. Üç karne vardı. İki sömestr vardı eskiden. Benim zamanımda değil. Biz iki sömestrle okuduk. Ama benden önce 40'lar, 50'lerde okuyanlar da yani bir yıl başında bir Mart ayında olmak üzere iki sömestr birer hafta tatilleri vardı. Dolayısıyla zaten bu tatil
yazın okula mı gidiliyor?
Yazın yani? Yok, yazın da okuluyor. Yok. Yazın da okuluyor. Köy okulları Mayıs başında kapanır, Eylül sonunda açılır. Çünkü köyde işler var.
Tarıma dayalı.
Evet, o zaman memleketin %70'i, 80'i hatta bizim zamanımızda bile %70'i, 60'ı köylerde ve ziraat. Şimdi çok azaldı, şimdi %10'dan bahsediyorlar. Yani şimdi köy diye bir şey kalmadı artık. Yani maalesef. Köy hayatı, köy... Tarım... o yaşam artık öyle bir şey. Bunlar tamamen hayal oldu. Haydi hikayesi gibi oldu.
Aile çiftçiliği kavramının çok azaldığını görüyoruz ülkede maalesef.
Çok azaldı. Evet, evet, çok azaldı. Yani köylük yerler tamamen boşaldı. Köylerdeki araziler tek kişi tarafından ekilip o kişi de çok zaman köyde bile oturmuyor. Artık o köyde tavuklarla, kazlarla, eşeklerle, atlarla, ineklerle, koyunlarla yaşayan köylü ailesi tipi memleketimizde hatırı sayılır derecede azalmıştır. Ve zannedilenin aksine doğuda ve güneydoğuda değil, batıda çoktur. Yani Ege ve Marmara'da bu tip köylü çoktur. Artık Karadeniz'de, Doğu Anadolu'daki yani eskiden halkının ekserisinin ziraatle meşgul olduğu Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz'de hiç yok. Bunlardan neredeyse çünkü köyler tamamen boşaldı. Arazi kıt ve ziraat işe yaramadığı için. Ama Ege'de ve Marmara'da hala biraz şehirli renkler taşımakla beraber köy ailesi bulmak mümkün. Binaenaleyh 1950'lerden 60'lardan önce zaten sömestr tatili diye bir şey yok. Sömestr tatilinde çok az şehirli aile kayak kaymaya giderlerdi. Uludağ, Kartaltepe, kayak kaymaya. Yani onun dışında Şubat tatili bir yere gitmek diye bir şey yoktu. Zaten kış, kar, bir yerden bir yere gitmek zor. Bir de anne baba çalışıyor, nereye gidecekler?
Yani ancak çocukları... anne çalışmıyorsa bile baba çalışıyor.
Evet, dolayısıyla... baba çalışıyorsa anne çalışıyor demektir. Yani evin tüttürülmesi lazım. Binaenaleyh çocuk tatile girdi. Çocukla beraber bir yere gidelim. Çok az ailenin inhisarındaydı eskiden. Hatta benim çocukluğumda bile böyleydi. Sömestr tatiline bir yere gitmek... Ancak çocuk biraz büyükse çocuğu gönderirlerdi. Benim çocukluğumda çocuklar sömestr tatilinde trenlere binerler. Taşla'daki akrabalarının yanına gönderirler. Değişiklik olsun çocuğa diye. Hele onda şeyi varsa, çocuğu falan varsa. Bu adetti yani. Bütün orta sınıf çocuklarını sömestr tatili olduğu hafta karnesini alır çocuk. Ondan sonra bindirirler trene. Tren o zaman çok yaygın. Otobüs de var. Taşlı'ya, yakın Taşlı'ya gönderirler. Dayısı, teyzesi, halası kim varsa.
Şehir içinde bile olsa gidilirdi.
Şehir içinde gidip kalırdı mesela. Evet. O zamana kadar kalmasına müsaade edilmediği evlerde gider. Çünkü sömestr tatili. Yarın mektep yok. Gider kalırdı. Sömestr böyle geçerdi. Zaten kar, oyun. Bir de şimdi şöyle, benim bir arkadaşım vardı, dedi ki ben bu izinde tatile gitmeyi hiç anlamıyorum dedi. Ben dedi evimde yatıp rahat etmeyi istiyorum çünkü sabah mesai, akşam mesai, sabah mesai, akşam mesai. Tatili ben böyle geçirmek istiyorum. Ben evimde memnunum. Yatayım istediğim zaman yatayım, istediğim zaman kalkayım. Evimde vakit geçireyim, sıkılayım, öyle istiyorum dedi. Demek ki bu da bir beklenti.
Neyi yaşayamıyorsanız onu istiyorsunuz.
Çocuk için de düşünün, sabahın karanlığında mektebe giden bizim devrimizin çocukları için sömestr tatili bir rüya alemiydi. Sabah erken kalkmak mecburiyetiniz yok. Rahatça kahvaltı ediyorsunuz. Ders yok. O zaman ders verirlerdi. Ama yani mektebe gitmeyeyim de. ders olsun, ders verirlerdi.
Ders verirlerdi, tatil ders, kitapları.
Maalesef, maalesef. Biz mutlaka ders verirlerdi. Bizim fix dersimiz bir kere bir roman okunacak.
Evet.
Özeti çıkarılır. Şimdi hiç yok.
Veriyorlar canım. Şimdi çocuklar galiba yapmıyorlar. Ya yine kitap okutuyorlar ya, öğretmenler. Eskisi gibi değil.
Bizim zamanımızda kitap okuma, özet çıkarma, kompozisyon ve gramer çok mühimdi. Onu bitiremeyen mezun olamazdı. Ondan sonra bu semester tatilleri 50'lerden 60'lardan sonra yavaş yavaş arttı ve Türkiye'nin de ulaşımın kolaylaşması, haberleşmenin artması ve çocuk merkezli ailelerin öne çıkmasıyla, eskiden çocuk merkezli değildi aile hiçbir zaman. Çocuk üçüncü sınıftı. Yani ne olursa olsun çocuğun en çok seven ailede bile çocuk üçüncü derecede gelirdi. Yani herkesin öncelikle baba bir çalışıyor çünkü dışarıda, anne iki, üç çocuk böyleydi. Çocuk merkezli ailelerin ortaya çıkmasıyla biz bu sömestr tatillerinin artık ciddi bir değerlendirilme tatiline dönüştüğünü görüyoruz. Biraz da bu tabii reklam faaliyetlerinin artması, Türkiye'de ekonominin artmasıyla doğru nispetlidir. Yaz tatili de aynı şekilde. Yani yazın mektep tatil olduğu zaman eskiden çocukların büyük ekseriyeti fakir ailenin çocuğu da çalışırdı. Yani o zaman okumak masraflıydı. Ailelerin gelirleri düşüktü. Alt sınıfın çocuklarının hepsinin derdi yazın bir iş bulsak da hafif bir iş çalışsaktı. Zaten köy çocuğuysa zaten eli mahkum çalışacak.
Aile işçisi oluyor onlar esnaf, tabii.
Esnaf çocuğuysa zaten çalışacak. Yani ben tatil yapacağım. Oh okul tatil oldu. Ama çocuk bunu bile buna bile sevinirdi.
Rutinin dışına çıkıyor. Evet, bir de tabii okul için. Okul kavramı şimdiki gibi değil. Çok daha disiplinli.
Hem eskiden nasıl? Çocuklar, şimdiki çocuklar evet. Diye bilmiyorum tabir münasip cennet hayatı yaşıyorlar. Yani her cihetle disiplin. Hayatımız bizim mektep. Şimdi çok rahatlar talebeler diyorum hep. Anne babalar da eski anne babalar değil. Mektepler de eski mektepler değil. Bu böyle. Onun dışında orta sınıf için yaz tatili bir şey ifade ederdi. Hı. Yaz tatilinde adet şuydu. Yine çocuk evinde barkında. Çocuk yine bir yere gönderilir. Aynı sömestr tatilinde olduğu
anneanne,
gibi.
Anneanne,
babaanne, dede, nine, amca teyze varsa buraya gönderilir. Onun dışında nadir de olsa yaz kampları vardı. Yani
devlet memuru için gene bir belki kamp kavramı.
Kampa gidilirdi. Devlet memurlarının hemen hepsinin eskiden kampları vardı. 15 gün izin alırdı. O zaman 15 gün, 20 gün. Eğer 10 gün, 10 yıldan fazla çalışsa bir ay tatili vardı o kişinin. Ama o az da öyle olan. 15 gün, 20 gün tatili bu kamplardan önceden yer ayırtıldı. Çünkü yoğun olurdu herkes gitmek istediği için. Kıdemsiz memurlar daha sönük mevsimlerde, kıdemliler daha parlak mevsimlerde, kıdemsizler daha az, kıdemliler daha çok bu kamplara giderlerdi. Bu kamplar çocuklar için muazzam bir değişiklikti. Bilhassa kara çocuklar için deniz var orada mesela. Değişik insanlar var. Değişik memleketlerden gelmiş insanlar var. Ve aynı çevrenin insanları. Yani aynı yerde çalışan. Fakat farklı bu çok büyük ahbaplıkların, dostlukların, aile dostluklarının, evliliklerin,
daha güçlü ilişkilerin
olduğu bir şeydir bu yaz kampları. Bunlarla işte yaz aşkları falan malum. Filmler, romanlar, şarkılar bu çoktur bu yaz kamplarında. Yaz kampı olmayanlar ise bir şekilde ayarlarlar. O zaman şimdiki gibi deniz merakı başlamıştı 50'den sonra. 50'ye kadar denize gitme yoktu bizim memleketimiz. İstanbul'da bile olsa, bir adam İzmir'de bile olsa denize girmezdi. 50'lerden sonra başladı bu Amerikalıların tesiriyle. Deniz kenarlarına gitme, pansiyonlar, küçük yerler, sonra oteller başladı.
Sonra yazlık sahibi olmalar ve yazlıkçı 60, çilesi.
60'ların, 70'lerden itibaren de herkes deniz kenarında bir yazlık sahibi olma, mütevazi, küçük, devre mülk ne olursa olsun başladı. Ve şehirler biraz da kara şehirleri, Ankara gibi, Eskişehir gibi boşalmaya başladı. Hatta İstanbul gibi, İstanbul'un Erdek mesela, Armutlu oralar, Yalova sayfiyesiydi. Ankaralıların sayfiyesi Erdek, Ayvalık o taraflardı. İzmir zaten, Antalya belli. Bu şekilde tatiller değerlenmeye başladı. Tabii bu kültürümüzde ciddi bir yer tutmuştur. Bu tatillere gidiş, bunlar bir yorgunluk, masraf, burada yaşanan hadiseler. Ve çok zamanda tatilden yorgun, argın, bitkin, ölgün, maddi ve manevi olarak çökmüş bir şekilde asli yurda dönme maceraları vardı. Bir tatilde böyle biter. Çocuklar hüzünlenirler, tekrar mektep açılıyor. Hatta bazısı ama aksine mektep gelse de yine eski hayatımıza dönsek diye. Çünkü insan ne kadar olsa alıştığı şeyi arıyor bir müddet sonra. Çocuklar öyledir. Yani yaz gelse de tatil yapsak derler. Yazın da tatil bitse de mektep açılsa derler. Çünkü orada da arkadaşları vardır onun. Onlara kavuşmak isterler. Bu şekilde tatil mefhumu bizim hayatımıza esaslı bir şekilde girdi. Ve şu anda tatil artık bilhassa ücretle çalışanların, Hayatın en mühim rüknünü, esasını oluşturuyor.
Neredeyse
ne zaman tatil yapacağım, nerede tatil yapacağım, bunun için çalışıyor, onu planlıyor, onun ayarlamalarını yapıyor. Maddi ve manevi olarak bir yıl o tatilin hazırlanması, tatil bittikten sonra da bir yıl onun konuşulmasıyla
ve ödemesiyle
geçiyor.
Çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere.